Ayrım 34, Havaalanı, Arthur Henry, sayfa 383. Birkaç dakika sonra Doktor Compagnie pilot yerine girdi. Yaralı listesini getirdim efendim. Durumu ağır olan bir kişi var. Hostesiniz Gwen Megan. Yüz ve göğüste bir sürü yara var. Kan kaybı büyük. Üstelik sol kol kötü bir şekilde kırılmış. Bir de patlamanın yol açtığı sarsıntı var tabii. Üstelik Lincoln'daki ilgililerle bağlantı kurduğumuzda bir göz doktoru bulundurmalarını da söyleyin. Kendini çok zorlayan Demarest, doktorun istediklerini uçuş defterine geçirebilmişti. Son cümleyi duyunca irkildi. Allak bullak, göz doktoru mu diye sordu. Yani gözlerinde bir şey mi var demek istiyorsanız? Korkarım sol göze birkaç parça girmiş. Retinanın ne halde olduğunu ancak bir göz doktoru bilebilir. Buna karşılık sağ göz sağlam gibi. Ani bir bulantıya karşı koymaya çalışan Demarest elini alnına götürdü. Tanrım, tanrım. Bir şey söylemek için henüz çok erken dedi Doktor Compagnie. Ama çağdaş cerrahi harikalar yaratıyor. Yalnız zaman unsurunun önemi büyük. Hemen durumu şirketimize bildireceğiz. Gerekeni yapacaklar. Güzel, diğer yaralılara gelince. Demarest makine gibi listenin geri kalanını da deftere geçirdi. Ezik, şiş, çürük, kesik, sıyrık, önemli bir şey yoktu. Sonra doktor dışarı çıkmak üzereyken kolunu tuttu. Bir saniye doktor, Gwen. Miss Megan demek istiyorum, hamileydi, hamilelik durumunu güçleştirir mi? Harris'in şaşkın şaşkın kendisine baktığını fark etti. Belli belirsiz savunmaya geçen doktor, hamile olduğunu bilemezdim diye omurdandı. İleri bir hamilelik söz konusu değil sanırım. Demarest başını eğdi. Doğru dedi, pek ileri değil. Anlıyorum, her neyse, hamileliğin kurtulmasını etkileyeceğini sanmıyorum. Çocuğa gelince ceninde herhangi bir sakatlığa yol açacak kadar oksijenden yoksun kalmadı. Üstelik karnında da yarası yok. Dolayısıyla... Sustu. Hemen ardından sözünün sonunu getirdi. Kazanın çocuğa bir etki yapmaması gerekir. Hemen hastaneye yatırılmak şartıyla Miss Megan'ın yaşama ihtimali vardır. Çocuğu da normal olacaktır. Doktor gittikten sonra pilot yerine bir sessizlik çöktü derken Harris gırtlağını temizledi. İnişe geçmeden dinlenmek istiyorum. Biraz kullanır mısınız? Demarest başını salladı, elleri ve ayakları kendiliğinden kumanda araçlarına gidiverdi. Gwen konusunda soru sormadığı için Harris'e içten teşekkür ediyordu. Herhalde meraklanmıştı. Kendi kendine bir takım şeyler düşünüyor ama sözünü etmemek efendiliğini gösteriyordu. Demarest kendini uçağın yönetimine vermek için boşuna çaba harcamaktaydı. Onun gibi tecrübeli bir pilot kendini bütünlük yaptığı işe vermek zorunda değildi aslında. Özellikle düz bir çizgi üzerinde giderken. Şu sırada Gwen'i düşünmemesi imkansızdı. Yola çıkmadan önce ne kadar güzel, nasıl da keyifliydi. Onunla hiç gidemeyecekti Napoli'ye. 2 saat önce seni seviyorum demişti. Kendisi de seviyordu Gwen'i ve çocuğu aldırmaya razı etmişti. Artık çocuğu aldırmak söz konusu olamazdı. Bebek dünyaya gelecekti. Rahatlatıcı mı yoksa acı mıydı bunu bilmesi kestiremiyordu. Hoparlör birden düşünce dizisini kesiverdi. Cleveland merkezinden Transamerica 2'ye sola dönün. Yeni rotanız 205. Hazır olunca 6000 ayağa inmeye hazırlanın. 10.000 ayaktan alçalmaya başladığınızda bildirirsiniz. Demarest elini uzattı, alçalmak için jet motorlarının gücünü azalttı. Göstergeyi düzenledikten sonra dönüşe geçti. Transamerika'dan Cleveland merkezine 205 rotasına giriyoruz. 10.000 ayaktan şimdi ayrılıyoruz. Alçaldıkça sarsıntı ve yalpa artıyordu. Ama geçen her dakikada onları hedefe, kurtuluşa yaklaştırıyordu. Bu arada Cleveland'dan Chicago merkezine aktarılacakları noktaya da yaklaşmaktaydılar. Sonra Lincoln International'ın kontrol kulesine bağlı bölgeye girmeleri için yarım saat daha uçmaları gerekecekti. Uçağı iniş yolu üzerinde tutarken Demeres karısının tepkisini düşünüyordu. Sarah'ya önce kendisini aldattığını sonra devamını söylemek. Aynı sorun 11 yıl önce ilk evlilik dışı çocuğunun doğacağı sıra ortaya çıkmıştı. Haftalarca düşünmüş sonunda söylemeye cesaret edememişti. Baba olduğunu, çocuğu evlat edinmelerini söylemek imkansız gelmişti o sıra. Oysa her duruma uymaya alışkın olan Sarah bunu da benimserdi nasılsa, uyuşukluğuna ve basit eğlencelerine rağmen. Curling kulübü. Dipnot Curling Amerikalıların çok ilgi duydukları bir oyun. Pazar günü resim yapanlar birliği gibi Sarah'ın sağlam bir sağduyusu vardı. Herhalde bunun için evlilikleri dayanıyor, bunun için Demeres şu sıra bile boşanmayı düşünmüyordu. Evet, Sarah bu duruma da uymanın yolunu bulurdu. Tabii davranışının acısını çıkarırdı kocasından. Belki uzunca bir süre ama sonunda çocuğu benimserdi. Bir çocuğun acı çekmesini asla istemezdi Sarah. Ama bütün bunlar geçmişte kalmıştı. Şimdi yeni bir bebek, Gwen'in çocuğu söz konusuydu. Çocukla ilgili kararı da şimdi vermeliydi. Evet, konuşacaktı karısıyla. Her şeyi söyleyecekti. Evde haftalar ve belki aylar boyu sürecek günlük isteri nöbetlerine göğüs germek pahasına yine de her şeyin iyi sonuçlanacağı umuduyla. Daha doğrusu iyi sayılabilecek bir sonuca varacağı umuduyla. Hem de işte Gwen'in de söz hakkı vardı. Demarest aldığı ağır yaralara rağmen Gwen'in iyileşeceğinden emindi. Yürekli, canlı bir kızdı. Kurtulmak için çabalayacaktı. Daha kendine gelmeden başlayacaktı kurtulma çabasına. Sonradan da kazanın bütün sonuçlarını kabullenmeyi bilecekti. Çocuk konusunda onun da bir fikri olacaktı herhalde. Belki çocuğu bırakmak istemeyecekti. Gwen her söyleneni yapan boynu eğik kızlardan değildi. Belki de işin sonunda Demarest iki karı ve bir çocukla kalacaktı ortalıkta. İşte o zaman epey kargaşalı bir hayatı olacaktı. Tanrım diye düşündü, ne karışık iş. Birkaç dakika sonra uçağın yönetimini alması için Harris'e işaret etti. Ben yerdeki miskinlerle uğraşayım, daha iyi biraz kımıldansınlar. Mikrofona yapışıp dişlerini gıcırdatarak, Chicago merkezi dedi, Trans Amerika 2'nin kaptan pilotu Demarest konuşuyor. Bizi dinliyor musunuz? Yoksa her zamanki gibi uyku ilacınızı yutmak için evinize kadar mı uzandınız? Chicago merkezinden kaptan pilot Demarest'te sizi dinliyoruz. Görevi başından ayrılan yok. Ne diyorsunuz? Öyleyse işe koyulmak için ne beklersiniz? Ciddi dertlerimiz var. Yardım görmemiz gerekiyor yahu. Bir saniye lütfen. Bir sessizlik oldu. Sonra değişik bir ses duyuldu. Ben Chicago merkezi şefi. Son sözlerinizi işittim. Elimizden geleni yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Her türlü önceliği sağlayacak özel bir radyo frekansı ve doğrudan Lincoln'e yönelen rotanızı vereceğiz. Yeterli değil diye kükredi Demarest. Chicago merkezinin sayın şefi beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Doğrudan Lincoln'e uzanan rotayı sağlamanız 2-5 ya da diğer pistlerden birine varacaksa işe yaramaz. 3-0'ı istiyoruz. İşe yarar halde olmadığını söylemenizin gereği yok. Biliyorum. Size gönderdiğim mesajı dikkatle yazın ve Lincoln'dekilerin anlamını iyi kavramalarına bakın, tamam mı? 2-5 sayılı piste indirseniz paramparça bir uçak ve bir yığın ölüyle karşılaşacaksınız. Bunu Lincoln'e iletin ve kafalarına kakın. Ne yapıp edip 3-0'ı açsınlar. Pist bize çok gerekli, anladınız mı? Anladım efendim. Mesajınız hemen iletilecektir. Peki şimdi Lincoln Havaalanı Genel Müdürü Mel Bakersfield'a ikinci bir mesajım var. İlk yazdırdığım metin kendisine verilsin. Özel olarak kayınbiraderinden gelen şu not da yanına eklensin. Bu belaya çattıysak suç büyük ölçüde sizindir alçak herif. Havaalanı binasında sigorta poliçesi satışını yasaklamak için hiçbir şey yapmadınız. Pisti açmak için kımıldanın biraz. Borcunuzu ödeyin hiç olmazsa. Not aldınız mı? Şefin sesi hafif bir duraklamadan sonra her şeyi not ettik Trans Amerika 2 karşılığını verdi. Peki ama bu deyimleri aynen kullanmakta diretiyor musunuz? Evet, metni olduğu gibi vermenizi istiyorum, duydunuz mu? Olduğu gibi. 12. Kısım. makam arabasıyla kar altındaki alanı gezen Mel Bakersfield radyoyla kurtarma çalışmalarını izliyordu. İtfaiyeciler, can kurtaranlar, onarım kamyonları iki uçuş pisti arasında 2-5'te 3-0 yer almaya başlamışlardı bile. Her an gereken yere gitmeye hazır bekleyeceklerdi. Hiçbir şey rastlantıya bırakılmamıştı. Havaalanının tehlikeli olaylar karşısında izlenecek yolla ilgili planı bu tür manevraları en ince ayrıntılarına kadar düzenliyordu. Bir anlık sessizlikten yararlanan Mel mikrofonunu işletti. Hareket halindeki denetimden yer kontrol merkezine, 3-0 sayılı pistte çamura saplanan uçağın yanındaki Joe Patroni'ye durum bildirildi mi? Evet, kendisiyle devamlı bağlantı halindeyiz. Ne durumda? Uçağı 20 dakika içinde yerinden oynatacağını umuyor. Emin mi? Pek değil. Mel kuşkuyla kesti görüşmeyi. Bu gece ikinci kez alanı dolaşıyor, kar fırtınası ve görüş azlığının el verdiği ölçüde hızla sürüyordu arabasını. Yanında Tanya Livingston ile Tribune gazetesinden Tom Linson tek kişilik yere sıkışmışlardı. Birkaç dakika önce altın posta patlama olduğunu bildiren mesajı Tanya'nın elinden aldığında hemen kalabalığın arasından sıyrılıvermişti. Ardında Tanya hemen garaja koşmuştu. Yolda Tomlinson'u da arabaya almıştı. Gazeteci Fremantle'ın çevirdiği dolapları kendisine bildirmişti. O da Tomlinson'a bomba gibi bir haber sağlayacaktı, bunu yapmak zorundaydı. Şimdi hareket yerine doğru giden bir uçağın önünde geçiş yollarından birinde ilerliyorlardı. İki sefer sayılı uçuş konusunda bilinenleri Tanya özetlemişti. ''Yanlış anlamadıysam,'' dedi Tomlinson, ''yeterince uzun bir tek pist var, öyle mi?'' ''Öyle,'' diye omurdandı Mel. ''En azından bunun gibi iki pist yaptırmak zorundayız. Ama yönetim kurulu tınmıyor. Beyler halkın görebileceği şeyler için harcama yapıyorlar da kimsenin bakmadığı bir uçuş pistine 5 para vermek istemiyorlar. Hep aynı mahalli politika.'' ''Bütün bunları adınızı vererek yazmamı istiyor musunuz?'' ''Doğrusu hiçbir sakınca görmüyorum. Bu akşam yaptığım ilk gözü peklik değil nasılsa.'' Omuzunda Tanya'nın sıcaklığını hissedince yumuşadı. Genç kadın sinirli gibiydi. ''Biz de oturmuş sakin sakin tartışıyoruz,'' dedi. ''Uçuş pistleri Hulk Midwood hakkında. Oysa iki sefer sayılı uçakta yolcular en ufak bir tartışma isteği duymuyorlar sanırım. Ne hissettiklerini, korkup korkmadıklarını anlamak isterdim.'' ''Hiç kuşkusuz korkuyorlar,'' dedi Mel. ''İyiden iyi aptal değillerse korkuyorlardır. Onların yerinde olsam ben de korkudan tir tir titrerdim.'' Radyoda seslerin yine bir an kesilmesinden yararlanıp mikrofon düğmesine bastı. Hareket halindeki denetimden yer kontrol merkezine. ''Kaza geçiren uçak hakkında yeni bilgi var mı?'' ''Durumları çok ciddi. Siz misiniz Mr. Bakersfield?'' ''Evet, benim.'' ''Biraz beklerseniz.'' ''Chicago merkezi aracılığıyla şu mesajı aldık. 2-5 sayılı piste indirirseniz paramparça bir uçak ve bir yığın ölüyle karşılaşacaksınız. Mesaj burada bitiyor. Özel olarak size iletilmesi istenen bir ikinci mesaj daha var. Yakında özel telefonunuz var mı?'' ''Hayır, söyleyin.'' ''Kullanılan sözler gerçekten çok kişisel. İki sefer sayılı uçakla ilgili değil mi?'' ''Evet ama...'' ''Öyleyse okuyun.'' ''Peki efendim, mesaj şöyle. Bu belaya çattıysak suç büyük ölçüde sizindir alçak herif.'' Dişlerini sıkan Mel titremeyen bir sesle mesajı aldığını bildirmek için sonunu bekledi. Bu metni yollarken Vernon zevkten dört köşe olmuştu herhalde. Yine de zahmeti boşunaydı. İlk mesaj yetiyordu, artıyordu. Mel kararını vermişti bir de. 3-0 sayılı piste girerken karla mücadeleyi aradı. Danny Farrow'un bitkin, kısık sesi karşılık verdi. ''Karla mücadele, buyurun.'' ''Danny, elinizdeki adamları iyice zorlayacaksınız. Kar temizleyicilerle en büyük traktörleri 3-0 sayılı uçuş pistine yollayın. Meksika Hava Yolları jetinin çamura saplandığı yere gitsinler ve söyleyeceklerimi beklesinler. Dediğimi hemen yapın ve beni arayın.'' ''Anlaşıldı, tamam.'' İki dakika sonra Danny yeniden aradı. ''Karla mücadele hareket halindeki denetimi arıyor. Konvoy şefinin komutasında 4 kar temizleyici ve bir o kadar traktör 3-0 sayılı piste gönderildi. Emirleriniz nelerdir?'' Mel kullanacağı terimleri özenle seçmek için kısaca düşündü. Hava Kontrol Kulesi'nin dev elektronik donatımının bir yerinde bir ses alma aracı sözlerini kaydedecekti. Sonradan belki kendini savunması gerekebilirdi. Bir de her türlü anlaşmazlıktan uzak durma zorunluluğu vardı. Hareket halindeki denetimden karla mücadeleye. Konvoy şefinin sorumluluğu altındaki bütün araçlar çamura saplanan jet uçağının yanında kalacaklar. Ne pahasına olursa olsun tekrarlıyorum. Ne pahasına olursa olsun birkaç dakika sonra kendi olanaklarıyla çamurdan sıyrılmayı deneyecek uçağın yolu bu araçlar tarafından tıkanmamalıdır. Eğer bu deney de başarısızlığa uğrarsa kar temizleyicilerle traktörler pisti boşaltacak şekilde uçağı kenara itme emri alacaklardır. 3-0 pistinin en geç yarım saat sonra kullanılır halde bulunması, dolayısıyla da o sıra gerek araçlar ve gerekse Meksika Hava Yolları'nın jeti tarafından boşaltılması zorunludur. Araçların ne zaman harekete geçeceğine karar vermek için Hava Kontrol Kulesi ile devamlı ilişki halinde bulunacağım. Mesajımı alıp almadığınızı, sözlerimi iyi anlayıp anlamadığınızı belirtin. Kısa bir sessizlik oldu, sonra yine derin sesi duyuldu. Anladığımı sanıyorum. Daha emin olabilmek için sözlerinizi tekrarlıyorum. Metni okuduğunda Mel son bir şey daha ekledi. Özellikle şu noktayı iyice belirtin. Araçları jet uçağını pistin kenarına itme emrini ben vereceğim, yalnız ben. Anlaşıldı. Hem bu işi sizin yapmanızı ben de isterim. Kar temizleyicilerimizin Meksika Hava Yolları jetini ne hale getireceklerinden haberiniz vardır sanırım. Yine de onu yerinden oynatacağım diye omurdandı Mel. Şu sıra en önemli şey bu, tamam. Tomlinson uzun bir ıslık koyverdi. Uçağı oynatmak ha dedi inanmaz bir yüzle. 6 milyon doları kar temizleyicilerinin önüne katıp sürüklemek. Uçağı parça parça edeceksiniz ama. Sigorta şirketiyle mal sahipleri de sizi parçalarlar. Mümkündür. Unutmayın ki bu bir görüş meselesi. Eğer mal sahipleriyle sigortacılar havada kaza geçiren uçakta olsalar herhalde yapacağımı alkışlarlardı. Herhalde dedi gazeteci ama yine de bazı kararlar yürekli olmayı gerektirir. Tanya'nın eli hafifçe kondu Mel'in koluna. Genç kadın heyecanını gizlemiyordu. Ben de alkışlıyorum diye mırıldandı. Sizi alkışlıyorum. Ne olursa olsun bu yaptığınızı unutmayacağım. Haydi canım, boş yere aklımız başımızdan gidiyor, belki gerekmez. Meksika Hava Yolları'nın jeti göründüğünden hız kesti, sonra da arabayı durdurdu. Umutla geçireceğimiz 20 dakikamız var. Mel'in niyetini öğrenen Joe Patroni'nin yüreğine iniyordu. Karşısındaki başka biri olsa öfkesin olduğu gibi kusu verirdi. Mel dostu olduğundan çiğnemekte olduğu sönük puroyu tükürmekle yetindi, soluğu kesilmiş gibi. ''Sapasağlam bir Boeing'i itmek için kar temizleyici kullanmak mı?'' diye sordu. ''Aklınızı mı kaçırdınız yahu?'' ''Bu pistten vazgeçemem.'' Patroni küçümseyen bir hareketle birkaç metre ötede dizili kar temizleyicilerle traktörleri gösterdi. ''Neyse ki ben sizi delilikten kurtarmak için buradayım. Geriletin şu gülünç oyuncakları. 15 dakikaya kadar, belki daha kısa bir sürede lanet olasıca uçağı yerinden oynatacağım.'' Mel'in rüzgarın kükremesi ve motorların domurtusu arasında sesini duyurmak için haykırması gerekti. Aramızda bir anlaşmazlık olmasın. Sonra Joe, Hava Kontrol Kulesi kaybedecek zamanımız kalmadığını bildirdiğinde hiçbir tartışma kabul etmem. Kaza geçiren uçaktaki insanları kurtarmak söz konusu. O jet motorları çalışsa bile susturacak, adamlarınızla araç gericinizi hemen çekeceksiniz. Şimdiden gereken talimatı verin. Kar temizleyiciler benim emrimle harekete geçtiklerinde iş hemen olup bitecek. Patroni'yi kara kara düşünürken bırakıp Hava Kontrol Kulesi şefini aramak üzere arabasına döndü. Kar temizleyicilerle traktörleri piste sokmadan önce ne kadar zaman kalacağını kesinlikle anlamak istiyordu. Bildiğimiz kadarıyla dedi kontrol kulesi şefi, iki sefer sayılı uçak sandığımızdan erken gelecek. 12 dakikaya kadar Chicago merkezi onu bizim denetimimiz altına devredecek. Biz de 8, en fazla 10 dakika uçağı denetimimiz altında tutacağız. Böylece alana konması en geç 1.28'e rastlayacak. Mel saatine baktı, biri 1 dakika geçiyordu. İki pist arasında yapılacak seçime gelince, inişten en geç 5 dakika önce sonucun bildirilmesi zorunlu. Sonra uçak yoluna girecek, artık onu geri çeviremeyiz. Mel hemen hesaba girişti. En geç 17 dakika içinde kararını vermesi gerekecekti. Yani Patroni'ye söylediğinden daha çabuk terlemeye başlamıştı. Dinleyin şef, iki sefer sayılı uçak hakkında bana devamlı bilgi vermenizi istiyorum. Bu dalga üzerinden bağlantıyı devamlı sağlayabilir misiniz? Oldu. Nasılsa hava trafiğini başka bir frekans üzerinden yapıyoruz artık. Bu yönden bir mesele yok. Anlaşıldı, tamam. Şimdi ne olacak diye sordu Tanya. Bekliyoruz. Camdan çamura saplanan Boeing'in önünü kazıp duran Patroni'nin adamlarını görüyorlardı. Bir başka kamyon geliyor, sarınıp sarmalanmış karaltılar yere atlayıp çalışanlara katılıyorlardı. Kısa boylu geniş yapılı Patroni talimat verip adamlarını gayrete getirerek durmadan yer değiştiriyordu. Biraz daha geride duran kar temizleyicilerle traktörler nöbete girmiş gibiydiler. Akbabalar gibi diye düşündü Mel. Radyonun sesini duyunca irkildi. Kontrol merkezinden hareket halindeki denetime. Chicago merkezi iki sefer sayılı uçağın biri 17 geçe Lincoln merkezine devredileceğini bildiriyor. Saat 1:06 geçiyordu. Bu mesaj iki sefer sayılı uçağın bir dakika daha erken geleceğini ortaya koymaktaydı. Patroni'ye bırakılan süre bir dakika daha eksilmiş, Mel'in üzerine düşen kararı vermesine 11 dakika kalmıştı. Burası hareket halindeki denetim. İki sefer sayılı uçaktan yeni bir haber var mı? Hayır, hiçbir değişiklik yok. Mel saniyesi saniyesine hesap yapmakla hataya düşüp düşmediğini düşünüyordu. Kar temizleyicileri hemen harekete geçirmek geliyordu içinden. Sonra karar değiştirdi. Sorumluluk iki yönde de işliyordu. Özellikle 6 milyon dolar değerindeki bir uçağın parçalanması emrini vermek söz konusu olduğunda. Yine de Patroni'nin başarıya ulaşma olanağı vardı. Her an biraz daha azalan bir olanak. Şu sıra işçiler birkaç ışıldağı geri çekiyorlardı ama Boeing'in motorlarından ses gelmiyordu henüz. Birden Tanya çığlık attı. Bakın, motorları işlettiler. 3 numaralı jet motorunun arkasından kurşuni bir duman bulutu fışkırmıştı. Duman yoğunlaştı. Ateşleme sağlanınca kayboldu. Birbiri ardından diğer motorlar da harekete geçti. Kontrol merkezinden hareket halindeki denetime, Chicago merkezi hesapta biraz yanıldığını bildiriyor. İki sefer sayılı uçak biri 16 geçe denetimimiz altına girecek, yani tıpatıp 7 dakika sonra. Çamura saplanan Boeing'in önündeki adam iki ışıklı levhayı sallıyor, şimdi levhaları kaldırmış, yol açık demek istiyordu. 6 dakika kalmıştı. Jet motorları hep ağır ağır çalışmaktaydı. Patroni motorları hızlandırmak için ne bekliyordu? 30 saniye daha. Birden motorların gürültüsü arttı. Uçağın arkasından ışıklık bölgenin ötesine koca koca kar yığınları fışkırdı. Boeing hareketsizdi ama kımıldayacağı hissediliyordu. İleri atılmak istediği, kendisini tutsak eden çamurla mücadele ettiği belliydi. Hareket halindeki denetimden kontrol merkezine beni dinleyin. Mel'in sesi sertleşmişti. İki sefer sayılı uçağı ne pahasına olursa olsun 2-5 sayılı piste indirmemek gerek. Nasılsa 3-0 sayılı uçuş pistinde bir değişiklik olacak. Baş parmağıyla düğmeyi karla mücadele bölümünün frekansına itti. Kar temizleyicileri harekete geçmeye hazırdı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 396.